İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam Harun Yahya TV, Mavi Karadeniz Radyo ve Kocaeli TV'den canlı olarak yayınlanan Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri'nde yine sizlerle birlikteyiz. Birbirinden önemli konuların yer alacağı programımızda bilmediğiniz, merak ettiğiniz sorularınızı siz e-mailinizden katılabilirsiniz. Bugünkü konuklarım Sayın Oktar Babuna, Sayın Altuğ Berke ve Sayın Doktor Cihat Gündoğdu ile evrim aldatmacası ve Hazreti Mehdi'nin geliş alametlerinden bahsedeceğiz. Hocamız da programımızın ilerleyen saatlerinde bizlerle beraber olacak. Nasılsınız?
Çok iyiyiz.
Elhamdülillah. Çok şükür, siz nasılsınız?
Biz de çok iyiyiz. Çok
mutluyum. Nasıl başlayalım Oktar Hocam?
Estağfurullah, bir fosilimiz var. Onu göstererek başlayalım
evet,
inşallah.
Çok güzel.
Yine evrimi yıkan bir tanesi bile kafi. Fosillerden, 350 milyon fosilden bir tanesini görüyoruz inşallah. Deniz minaresi, bakın görüyorsunuz. 20 milyon yıl yaşında. 20 milyon yıllık katmanlardan çıkartılan bu deniz minaresi günümüzdeki halini görüyorsunuz bakın burada. 20 milyon yıl boyunca en ufak bir değişiklik yok. Bugün nasılsa 20 milyon yıl önce de aynı. Yani hiç evrim falan yok. Allah tarafından yaratıldığını kanıtlayan çok kesin bir delil ve 350 milyon delilden bir tanesi.
Evet.
Maşallah.
Bunun gibi milyonlarcası var böyle.
Fosillerin önemi, bunu Darwin zaten kendisi söylüyor, değil mi?
Evet. Yani
ara geçiş fosili form şey yoksa diyor, Darwinizm diye bir şey yoktur diye kendisi itiraf ediyor.
Evet.
Ve bir tane bile ara geçiş formu yok.
Evet.
Hocamız zaten 10 trilyon veriyorum dedi, ara geçiş formu getiren varsa fosil dedi. 3 yıldan beri kimse çıkmadı, çıkamıyor da. Bulunan bütün fosillerin hepsi de tam mükemmel, simetrik. Mükemmel bir şekilde yaratılan, günümüzde de yaşayan canlılar. Hepsi yaratılışı destekliyor.
Evet, Darwin hem kitabında hem de mektuplarında söylüyor. Mektuplarından birinde şöyle diyor. Bir türün diğerinin değişimine ilişkin hiçbir kanıt yoktur. Tek bir türün değiştiğini kanıtlayamayız diyor. Yani evrim yoktur diyor çok açık bir şekilde. Kitabında da söylüyor. Hiç ara geçiş formu yoktur diyor ki evrimin kanıtları sadece fosil kayıtlarında bulunabilir diyor. Mektuplarında da söylüyor. Çok net olarak söylüyor yani. Bu diyor zaten birçok kusur ve delikleri de olan bir hipotez paçavrası diyor. Yani delil de yok diyor. Ama yazıyor yine de. Bu tabii çok manidar. Yani bu da Allah'ın dilemesiyle oluyor.
O zaman bugün Darwinizmi savunan insanlar Darwin'den daha çok Darwinci diyebiliriz pekala.
Evet.
Ki yani bütün bilimsel veriler Darwinizmin aleyhine deliller teşkil edecek şekilde ortada açık bir şekilde yaratılışı ispatlarken hala bazı insanlar bakıyorsunuz sırf Allah'ın adını unutturmak, Allah'ın adını anmamak, dine karşı olmak amacıyla böyle bir felsefeyi savunuyorlar.
Evet.
Ve hiçbir temeli olmadan bunu yapıyorlar. Sorulduklarında niye böyle yapıyorsunuz diye. Çünkü diyorlar diğer alternatif yani ilahi bir gücün varlığını biz kabul edemeyiz diyorlar. Bu bilimsel olmayacaktır, kendilerince bilimsel olmayacaktır. Oysa bilimiz zaten kendisi Allah'ın varlığını ortaya koyuyor. Yani böylesine... Bilimin objektif verilerine karşı olan insanlar var karşımızda. Darwin istediğimiz insanlar böyle insanlar.
Bilim kanunları inceliyor zaten. Değil
evet.
Mi? Dünya üstünde olan kanunları, kainatta olan kanunları inceliyor. İşte yer çekimi kanunu, suyun kaldırma kuvveti gibi sayabileceğimiz bütün fizik kanunların hepsi bunlar yaratılmış kanunlar. Bunlar kendi kendine var olmuş şeyler değil ki.
Evet.
Allah'ın yarattığı kanunlar. Bilim de onları inceliyor. Dediğin gibi.
Evet.
Bilimin varlığı zaten Allah'ın delillerinden.
Evet. Bilimi yaratan Allah olmuş oluyor. Evet. Şimdi kanunu evet. Yaratan Allah olduğu için.
Ve bakıyorsunuz bu felsefe hiç de öyle masum bir yalan değil. Aksine böyle köklü yüzyıllar, asırlar öncesinden beri tekrarlana gelen, zaman zaman işte toplumları yönlendirmek amacıyla kullanıla gelen ve bakıyorsunuz ne amaçla kullanılmış bugüne dek? Hep böyle toplumları, insanları birbirine düşürmek amacıyla. Şeytanın bir sistemidir değil mi? İnsanları birbirine düşürmek, evet. Kimle nefretle birbirlerine düşman etmek, evet. Savaştırmak toplumları. Bakın bu felsefe, bu Darwinist felsefe buna hizmet etmiş. Bu amaçla savunulmuş, bu amaçla toplumlar birbirlerine düşman edilmiş. Bu felsefe kullanılarak düşman edilmiş. Birinci Dünya Savaşı'na bakıyorsunuz, İkinci Dünya Savaşı'na bakıyorsunuz, ırkçılığın kökenine bakıyorsunuz. İşte sömürge düzeninin işte... Sömürgecilik vardı biliyorsunuz çok evet. Önceleri. Afrika'nın sömürülmesinin temelinde bu var. İşte insanların köleleştirip Amerika'ya ve Avrupa'ya getirilmesinin temelinde bu var. İşte insanların rahatlıkla işte soykırımlara uğratılmasında yine bu var. Her defasında bakıyorsunuz insanların arasına nifak sokulmasında bir araç olarak kullanılmış. Bir temel baz alınmış. O yüzden bunun temeline inip zaten temelinden bunu yıkmak gerekiyor. Zaten indiğimizde bakıyoruz bir temeli de yokmuş. Yalnızca böyle lafta savunma gelen, hiçbir bir temeli olmayan yani bilimsel bir dayanağı olmayan bir şeymiş. İddiaymış. Bir yanılgıymış. Bunu da çok rahat bir şekilde açıp izah ettikçe insanlara aksi olan, gerçek olan delilleri ortaya koydukça zaten böyle bir felsefede hiçbir şekilde barınamıyor.
Aslında yanılgı değil. Yani yalan. Çünkü evet. Darwin kendisi de söylüyor. Yani bu diyor yalan diyor. Yani daha ne desin adam? Yok diyor, kanatı yok diyor. Yani kanatının olmadığını biliyor. Doğru olmadığını biliyor. Hipotez paçavrası diyor bakın. Daha ne desin yani paçavra diyor. Ama işte hocamız açıklamıştı bunu. İnananlarla inanmayanların bir mücadelesi var. İnanmayanlar Allah'ın varlığını bile bile Allah vicdanları kabul ettiği halde diyor. Zulüm ve büyüklenme dolayısıyla inkar ettiler diyor. Sırf zulüm ve büyüklenme nedeniyle böyle ipe sapa gelmeyen her şeyi ortaya getirdiler. Kimi tahtadan putlara taptı, haşa, kimi güneşe taptı, kimi ateşe taptı. Değil mi? İşte Sümerlerden beri de bu var. Böyle tesadüfen olduğunu iddia eden Firavun devrinden beri. Onu ortaya getirip duruyorlar böyle bu şekilde. Halbuki her şey Allah'ın yarattığını kanıtlıyor. Bakın neye baksak hücrenin içinde mesela değil mi? DNA ve genler bize kusursuz bir yaratılış olduğunu gösteriyor. Bakın bu filmde şimdi proteinin nasıl sentezlendiğini göreceğiz. Bu biraz önce gördüğümüz mRNA denen DNA'dan önce bir kopya çıkartılıyor. DNA'daki şifrenin kopyası. Bunu şifreden protein sentezleyen protein fabrikası var. Buna da ribozom ismi veriliyor. Bakın bilimsel dilde. İki parçadan oluşuyor. Bir tanesi büyük parça burada gördüğünüz gibi. Ki bu da protein yapısında. Protein ve RNA yapısında. İkincisi de küçük bölüm denen bir parçayı görüyorsunuz. Bu protein fabrikası. Bunlar birleşiyor ve protein sentezlenmesine yarıyor. Ayrıca tRNA yani transfer RNA denen amino asitleri taşıyan RNA parçacıkları var.
Evet.
Şimdi bu parçalarla proteinin nasıl üretildiğini göreceğiz. Bir de ayrıca serbestleştirme faktörü var. Onun ne olduğunu birazdan göreceğiz. Şimdi ilk başlangıcı, uzaması ve sona ermesi aşamaları var proteinin. Şöyle oluyor bakın. Bir tane mRNA var. mRNA dediğimiz gibi DNA'nın kopyası. Önce kopyası çıkartılıyor ve bu kopyası üzerinden protein sentezlenecek. Bunun işte 5 üstü ucu var, 3 üstü ucu var. Bakın şimdi şöyle oluyor. Evet. Son kısmı bunun tekrarlayan A harflerinden oluşuyor. Bu da sonlandığını gösteriyor. Bu bir standart kod böyle şifre. Evet. Kuyruk kısmı. Bakın burada gördüğünüz gibi. Ayrıca her biri bir amino asite karşılık gelen kodon bölümleri var. Bunların her biri tek bir amino asite karşılık geliyor ve de bir başlangıç bölümü var. Şimdi bakın şöyle başlıyor. İlk ribozomun yani protein fabrikasının ufak parçası geliyor, kopyanın üzerine yerleşiyor. Şimdi bunun tabii şuna dikkat etmek çok önemli. Ne kadar kompleks bir sistem var. Bakın burada hiç tesadüfün olmadığını, Allah'ın kusursuz yaratması olduğunu çok basitleştiren bir anlatımla görüyoruz. Bundan çok daha kompleks, böyle bu kadar basit değil göründüğü kadar. Ki basit değil yani anlaşılması açısından. Evet, bu geliyor, başlangıç yerini buluyor. Başlangıç yerinde özel bir şifre var. Bu şifre genelde hepsinde aynı ve proteinin başladığını gösteriyor. Adeta bir aklı varmışçasına geliyor fabrika, başlangıç yerine yerleşiyor. Başlangıç yerine geldiğinde diğer büyük parça da geliyor ve transfer RNA denen, bakın ucunda amino asitleri taşıyor. Proteinlerin yapı taşı bu. Bunların üzerinde de bakın üçlü harfler var. Mesela U, A, C harfini görüyorsunuz burada. Bunların her biri bir amino asite karşılık geliyor. Aynı zamanda RNA'daki karşılıkları var. Yani RNA'daki her üçlü harf dizisine karşılık gelen üçlü bir tRNA ve onun taşıdığı ayrı bir amino asit var. Ki böylece protein sentezlenebiliyor. Bakın devam edelim. Bakın görüyorsunuz buldu. RNA'daki kendisine uygun olan yere getirildi bu. Değil mi? Bu işte başlangıç kodunu. Özel bir şifre bu. A, U, G harflerinden oluşuyor. Başla işareti veriyor bu ve burada sentez başlıyor, üretim başlıyor. Bakın ucunda bir tane amino asit var görüyorsunuz ki burada metiyonin denen amino asit. 20 tane, 20 çeşit amino asit var böyle. Her birini taşıyan ayrı bir tRNA var karşılık gelen. Bakın protein sentezi başlıyor. Büyük parça geldi. Yerleşiyor da yerine. Başlangıç başlığı işaretini aldıktan sonra. Evet. Şimdi onun üzerinde iki tane bölge var. A ve P bölgeleri deniyor bunlara. Evet. İlk bakın tRNA, ikinci tRNA geldi. P bölgesine. Böylece ilk transfer RNA'nın üzerindeki amino asit alınıyor. Bunun üzerindeki amino asit ekleniyor. Bunu da yapan özel bir parça var bu fabrikanın içerisinde. Buna da peptidil transferaz ismi veriliyor. Bu da bu parçaları birleştirmeye yarıyor. Bundan dolayı bakın doğada kendi kendine tesadüfen olamıyor. Nasıl bir sistem gerekiyor onu gösteriyor. Tek bir proteinin oluşması için. Bakın devam ediyor. Bu sefer o ilk yere geçiyor. Oradaki parçalar ona ekleniyor. Sürekli bakın hep bu kopyanın üzerinde hangi üçlü kodon varsa, üçlü harf, ona göre uygun mRNA getiriliyor. Ama bu o kadar süratli oluyor ki bakın bu gördüğünüz işlemler. Bunlar böyle saniyeler, dakikalar içerisinde oluyor. Her saniye 2000 tane fabrika bunlardan yapıyor, protein üretiyor. 2000 protein saniyede üretiliyor. Bakın bu bir saniye. Bu işlem böyle son derece hızlı olarak saniyede 2000 tane protein devreye giriyor üretimden. Ve 10 milyar protein var bir tek hücrede. Biz bir tanesini görüyoruz şu anda. Maşallah. Bakın görüyorsunuz amino asitler hep birbirine ekleniyor. Çok düzenli olarak, hızlı bir şekilde. Ve bu bir protein zinciri oluyor. Amino asitlerin birleşmesinden meydana gelen. Mesela bir hormon oluyor. Diyelim ki insülin hormonu.
Evet.
Bu şekilde üretiliyor. Bakın geliyor. Hiç karışıklık yok. Mükemmel bir düzenle. Üzerindeki şifreler okuya okuya gidiyor bu büyük fabrika. O da çok önemli bir şey. En sonunda bit sinyali, bitiş sinyali var. Bitiş sinyali aldığında hemen hepsi dağılıyor. Ayrı bir yere gidiyor hepsi. O da bir mucize. Yani onun başlangıç sinyali olduğunu nereden biliyorlar? Bitiş sinyali olduğunu nereden biliyor? Üstün bir akıl tabii yani. Nereden biliyor derken Allah'ın yaratmasından. Bunlar onu tanıyorlar. Bit denen o da üç harf dizisi. Yani nereden biliyor ki onun bitmesi gerektiğini o zaman? Oraya geldiğinde hepsi dağılıyor. Proteini de bırakıyorlar.
Üç boyutlu.
Evet.
Ve karanlık.
Ve karanlık içinde oluyor bunların hepsi, evet.
Bakın protein oluşuyor. Maşallah. Tabii bu da yeterli değil. Bundan sonra da çok kompleks işlemler var. 1150 tane ayrı enzim proteinlerin üzerinde öyle bir değişiklikler meydana getiriyor ki. Özel ekler ekleniyor, amino asitlere o protein alınıyor. Çok özel bir şekilde üçe katlanıyor. Ancak o zaman işlev görebilecek hale geliyor. Şimdi böyle bir sisteme biri tesadüfen oluştu derse, bunun tesadüfen oluştuğunu anlatmak için kitaplar yazarsa, kürsüler kurarsa, sakal bırakıp gözlük takıp beyaz önlükle insanların karşısına çıkıp ya böyle bir sistem var, böyle böyle mucizeler oluyor, bu kendi kendine oldu derse ne denir buna?
Saçmalıyor.
Yani saçmalama en hafif kelime kaldı tabii ki.
En ileri derecede saçmalamaktır diyor zaten.
Yani.
Birisi öyle söylüyordu.
En kibar
yani şekilde. Bunu tezahüf olduğunu öyle söylüyor. Bir davinci söylüyordu bunu hatta. En ileri derecede saçmalamaktır diyor.
Evet. Doğru.
Yani o işte maymun tesadüfen insan tarihini yazabilir mi diyor. Bir Türk bilim adamı hatta bunu söyleyen. Yazamaz. O zaman diyor ama diyor diğer ihtimali kabul edemeyiz diyor. Böyle bir şey var diyor. O zaman diyor biz yine bunda neyse çok fazla da detayına girip felsefesini yapmadan, çok fazla irdelemeden bunu ön kabulle kabul edelim diyor. Bunu bir bilim adamına yakışacak bir söz mü? Yani bilim adamı nedir? Değerleri inceler, işte sonuçları görür. Ona göre bir sonuç çıkarır, bir hedefe ulaşır, öyle değil mi? Ama siz hedefe ulaşacak noktada hedefi şey yapıyorsunuz, sonucu kabul etmiyorsunuz, kabullenemiyorsunuz. Ve ne diyorsunuz? Yani evrimciler ne diyorlar? Diyorlar ki sonucu beğenmedikleri için bu sefer yalan söylemeye başlıyorlar. İşte diyorlar hala tesadüf diyebiliyorlar böyle sisteme. Şimdi Oktar'ın az önce gösterdiği bu sistem tek bir proteinin, tek bir protein zincirinin üretilmesi sırasındaki aşamalar. Bakın her bir basamak diğeri olmadan hiçbir anlam ifade etmiyor. Diğer basamağın olması gerekiyor ki sonraki basamak olsun. Yani sırasıyla bütün basamaklar gerçekleşiyor.
Evet.
Tıpkı domino taşlarının birbirinin üzerine yıkılması gibi en sonunda bir amaca, hedefe ulaşılsın diye böyle bir şey oluyor. Ve burada tek bir hücrenin içinde bir tane protein yok üretilen. En basit hücre ne diye bakılmış, incelenmiş? NASA'nın yaptığı bir çalışma. Mycoplasma hominis denen bir bakteri bulunmuş. Bunun 239 tane farklı proteini var. Her bir protein tıpkı bu aşamaların hepsini tek tek aynen geçmek zorunda. Az sonra bilmiyorum 3 boyutlu yapısını gösterecek misin? Orada nasıl kavuşuyor diye. Bu zincirin oluşması tek başına yeterli değil. Proteini bir moleküler makine olarak düşünmek gerekiyor. Bir nano makine olarak düşünmek gerekiyor. Yani milimetrenin milyonda biri küçüklüğünde bir araba motoru düşünün mesela.
Evet.
Ne yapıyor? Her türlü işlemi yapıyor. Kendi içinde çarkları var. İşte çeşitli detaylı ona ilişkin işte parçaları var. Hepsi hassas olarak tasarlanmış ve imal edilmiş. Mühendislerin ince çalışmaları sonucunda. Değil mi? Hepsinin belli bir ölçeği var. Belli bir ölçüsü var. O en ufak bir hata motorun işlemez kılacaktır tabii ki.
Evet.
O üç boyutlu yapısına getirmek amacıyla da bakıyorsunuz başka nano makineler, başka proteinler geliyor. Ve bu zinciri az önce o ribozomun içinde üretilen o tesbih taneleri uzunluğundaki şeklindeki protein zincirini, amino asit zincirini gelip üç boyutlu yapısına bağlıyor. Ve o zaman bir anlam ifade ediyor. Üç boyutlu yapısıyla çalışır hale geliyor protein.
Ama şimdi, hangi proteinin nasıl üç boyutlu katlanacağını nasıl bilebilirsiniz? Bilim adamları da bilmiyor bunu. Yani evet. Onlara bakarak öğrenebiliyorlar. Ki Allah bir örnek edinmeksizin yaratan. Yani Allah yoktan var etmiş. Bilim adamları Allah'ın yarattığına bakarak öğrenebiliyorlar ancak bunu. Çünkü protein öyle hani düz bir zincir ama o zincirde sonradan çok fazla değişiklik meydana getiriliyor. Yani asetil grupları, metil grupları ekleniyor, başka gruplar ekleniyor, şeker ekleniyor. Ondan sonra lipid grupları ekleniyor. Onun üzerinden bir şekilde, sadece bir şekilde katlandığı zaman fonksiyon görebiliyor. Şimdi evet. Bunu bilecek çok üstün bir akıl var. Yani öyle bir akıl ki bütün biyokimyayı, moleküler biyolojiyi, genetiği yaratan bir akıl işte. O Allah'ın aklı.
Evet, maşallah. Yani orada bilim bizi gerçekten de yaratıcının üstün aklına ulaştırıyor inşallah. Yani Allah'ın yaratma sanatını böylece görmüş, anlamış, tanımış oluyoruz. Böylece bizim burada yapmamız gereken nedir? Bilim adamına düşen şey nedir o zaman? Bu tespitleri yapınca o zaman bunları yaratanı övmek zorunda. Övmek düşer bize yalnızca. Allah'ı yüceltmek düşer bize.
Evet.
Değil mi? Yani bir resme bakıp da işte ne güzel resim olmuş demek var. Bir de o ressamı övmek var. Ki aklı başında bütün herkes gidip ressamı övecektir. Değil mi?
Aynen.
Ya bizim de burada akıllı insanlar olarak yapmamız gereken şey bunların tesadüfen kendi kendine moleküllerin kendi başlarına karar vererek yaptıkları şey olmadıkları çok açık net. Bize burada düşen Allah'ın nasıl yarattığını gördüğümüz için Allah'ı övmek inşallah.
İnşallah. Yani bu gösterdiğiniz şeylerle birkaç gün önce hücreli için aptal diyenler de herhalde izliyorlarsa aptal olmadıklarını fark etmişlerdir.
Tabii. İnşallah. Bir insanın yani maksimum derecede cahil olması lazım ki böyle bir şey. Yani hücre hakkında hiçbir şey. Mesela Darwin döneminde de hücre içi su dolu bir baloncuk zannediliyordu.
Hı hı.
O dönemde de belki hücreye, değil mi, aptal diyenler olmuş olabilir ama süper cehaletten. Şimdi bu mantık da aynı mantık. Yani 21. yüzyılda şu bilimsel,
evet.
Değil mi, bilim dalları ortaya koydu ki muazzam bir sistem var. Hücreye aptal demek en ileri derecede kendisi o şekilde olmuş oluyor o zaman.
Evet. Mesela RNA'nın kopyası, çekirdeğin içindeki DNA'nın kopyasının çıkarılması gerekiyor ki, bakın o da bir mucize. Neden kopyası çıkarılsın? Hücre bunu nereden bilsin? Oradaki şuursuz moleküller bunu nereden bilsin? Çünkü çıkarılması gerekiyor. Çünkü DNA'nın hücre içine yani ribozomun olduğu hücrenin sıvı dolu yani su dolu ortamına taşınması DNA'ya zaten hasar verecektir, zarar verecektir. O yüzden DNA hiçbir şekilde bakın sitoplazmaya götürülmüyor. Çekirdek gibi korunaklı özel bir odada saklanıyor DNA. Ne yapılıyor? Onun ilgili bölümünün kopyası çıkarılıyor ve o sitoplazmanın içine taşınıyor. Böyle bir akıl, böyle bir şuur var.
Kesinlikle.
Bunu kim biliyor? O hücre biliyor mu? Ben bilmiyorum. Annem babam da bilmiyor. Yani hiç, dünyanın üzerindeki hiç kimse bilmiyor. Siz de bilmiyorsunuz ama vücudunuzda olan şeyler. Bitki hücreleri içinde olan şey de aynı şekilde bu. Yani bu ama her yere hakim olan bir akıl olduğunu görüyoruz. Buradan bu sorun çıkmış oluyor. Her yere, her anda yaratmaya devam eden sonsuz güç sahibi Yüce Allah'ın varlığına delalet etmiş oluyor bütün bu veriler.
Evet.
İnşallah.
Allah Kur'an'da bakın göklerin ve yerin yaratılışı ve her şeyin yaratılışı üzerine düşünmeyi emrediyor. Bir ayet okuyacağım. Şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz, özür dilerim. Üzerlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Biz onu nasıl bina ettik ve onu nasıl süsledik? Onun hiçbir çatlağı yok. Yeri de nasıl döşeyip yaydık? Onda sarsılmaz dağlar bıraktık, ve onda göz alıcı ve iç açıcı her çiften nice bitkiler bitirdik. Bunlar içten Allah'a yönelen her kul için hikmetle bakan bir iç göz ve bir zikirdir. Bakın baktığı zaman insan, ki bilimi bu oluşturuyor, insanın doğaya bakması, yani göğe bakıyoruz, yere bakıyoruz değil mi? Yaratılanlara bakıyoruz, hücreye bakıyoruz. Bundan bilim oluyor işte. Mikroskopla bakıyoruz, inceliyoruz değil mi? Bu bilimi meydana getiriyor. İçten Allah'a yönelen her kul için hikmetle bakan bir iç göz ve bir zikirdir. İşte ilim bize, bilim daha doğrusu Allah'ın varlığını, sonsuz varlığını ve sonsuz aklını kavrattırıyor. Göklerin ve yerin yaratılması ile dillerinizin ve renklerinizin ayrı olması onun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda alimler için gerçekten ayetler vardır. Bakın Allah'ın yaratmasının delilleri alimler için değil mi? İlim yapanlar, bilimle uğraşanlar için deliller. Dolayısıyla Allah çok ayet var. Kur'an'da bilimi emrediyor ki bilimin bütün dalları emrediliyor Kur'an'da değil mi? Zooloji, botanik, evet. Embriyoloji, fizyoloji, genetik her şey var. Efendim?
Astronomi
tabii mesela Big Bang var. İnsanın embriyolojik aşamaları ile ilgili ayetler var. Dağların hareketiyle ilgili ayetler var. Yağmurların oluşumu ile ilgili ayetler var. Hocamızın Kur'an mucizeleri cilt 1 2 3'te yüzlerce böyle değil mi? Kur'an'ın bilimsel mucizesini okuyabilirler. Çok imanı arttırır. Bir de insanlara anlatsınlar, insanların imanına vesile oluyor. Bu şekilde iman eden bilim adamları var, eski ateistler var değil mi? Kur'an'daki bir ayeti görüp mesela Keith Moore diye birisi var. Dünyanın en ünlü anatomist ve embriyologlarından kitabı standart tıp kitabı olarak okutuluyor tıp fakültelerinde. Evet. Tek bir ayeti görüyor bakın. Önce kemiklerin sonra kasların yaratıldığını. O da bunu bulanlardan yani keşfedenlerden.
Bir sıra olduğunu keşfediyor evet. İlk olarak.
Bir bakıyor 1400 sene önce Kur'an'da var Müslüman oluyor. Bu diyor Allah'ın sözleri olabilir diyor. Hazreti Muhammed de diyor sadece Allah'ın peygamberi olabilir diyor. Ve Müslüman oluyor. Dünyanın en ünlü anatomisti. Amerikan Anatomi Derneği Başkanı. Kanada Anatomi Derneği Başkanı.
Kendi ifadesiyle şöyle diyor ki 1400 yıl önce bizim bugün daha yeni anladığımız, yeni fark ettiğimiz bu gerçek diyor. Yani önce kemiklerin oluşup daha sonra kasların onu kaplamaya başlaması sırası annenin annenin karnında bebeğin gelişmesi esnasında ortaya çıkan bir sıralama bu. Bunu 1400 yıl önce bir insanın çöldeki bir insanın bilmesi tamamen imkansızdır diyor. Böyle bir şey öne süremeyiz diyor. O yüzden diyor Kur'an ancak ve ancak her yere hakim olan, her şeyin yaratıcısı olan Yüce Allah'ın olabilir diyor. O yüzden ben iman ettim diyor. La ilahe illallah diyor. Allah'tan başka ilah yoktur diyor.
Yani en çok ilginç olan şey de gerçekten geçmiş yüzyıllara bakıldığı zaman bu tarz düşüncelerin, bu tarz tartışmaların olması normal. Çünkü insanlar bilgisiz, bilinçsiz, hani ne olduğunu bilmiyorlar ve benlik savaşları olduğu için ama bu yüzyılda olup bu kadar her şeyin açık saçık konuşulduğu ve araştırmanın hani her türlü her şeye ulaşabileceğimiz bilgiye sahipken bu tarz düşüncelerin olması ve bu tarz fikirlerin atılması, insanların bunları da onaylıyor olması çok şaşırtıcı.
Mucize değil mi?
Evet,
mucize.
Çok.
Hakikaten öyle. Yani bu yani bakın bununla ilgili kürsüler kuruyorlar. Evet. Binlerce dergilerde makale çıkıyorlar bu uydurma saçmalık için. Yani anlatıyor bunu. Çok iyi bilen değil mi? Nobel ödüllü hatta bilim adamları var. Hücrenin içindekileri çok iyi biliyor. Ama tesadüfen oldu diyor bunu. Yani olmadığına inanıyor da saçmalık olduğuna. Ama tesadüfen oldu diyerek yalan söylüyor bakın bu çok önemli. İftira atıyor yani tabii evet. Bu çok büyük bir iftira. Çok çirkin bir cüret evet. Allah'a karşı.
Evet. Ama şimdi, bunu biz ne zaman anlıyoruz? Sözünü kestim özür dilerim. Ta ki hocamız Sayın Adnan Oktar çıktı Allah razı olsun. Değil mi? Bütün insanlığa bunu anlattı. Maşallah. Ondan sonra bunu böyle değerlendirebiliyoruz. Ondan evvel herkes onun etkisi altında. Çünkü bu sürekli tekrarlanan değil mi? Medyada, kitaplarda, eğitimde, dünyada. Her dakika bunun tekrarı yapılıyor. Yani beyinlere bilinç altına sürekli bir etkileme şeyi. Yani delili yok ama işte Latince kelimeler, bir takım resimlerle falan insanlar bilemediği için detayları. Bir nevi büyü gibi yani böyle. Evet. Sürekli telkini yapıldığı için insanlar onun etkisinin altında kalıyor. Yani şuur altında bir etkilenme oluyor. Yani o bir sarsılması gerekiyor ki o şuurun üstüne çıkıp böyle işte o sarsılmayı hocamız yaptı Allah razı olsun değil mi? Mesela fosilleri getirdi, gösterdi proteini, hücrenin yapısını olamayacağını tesadüfen yaratılışın delillerini gerçekten ortaya koyduktan sonra anladık biz bunları.
Evet. Yani şu hakikaten hayret verici bir şekilde bilimi kullandılar. Yani ateizm, materyalizm ve darwinizm bilimi kullandı hayret verici bir şekilde. Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir. Değil mi? Bilim de haşa Allah'ı reddetmektedir. Darwinizm gerçektir diye bunu kullandılar ama bilim onları boğdu. Ama tabii Allah hocamızı vesile etti buna. Tabii. Yani tuttu, kafasını kopardı. Yani evet. Tek bir hareketle maşallah dünya çapında.
Evet. Şimdi size tek bir örnek göstereceğim. Objektif olarak siz de bakın, izleyicilerimiz de baksın. Protein denen şey nasıl bir şey? Bunu çalışır halde görelim. Bir moleküler makine, nasıl bir nano makine olduğunu görmek açısından bir videomuz var.
Tamam.
Şimdi bakın. Burada bir moleküler makineyi görüyoruz. Bir proteini çalışır halinde görüyoruz.
Evet.
Bu ne proteini biliyor musunuz? Az önce Oktar'ın gösterdiği hani RNA üzerinde kodlar işlenirken evet. ve amino asit zinciri oluşturulurken en sonunda bir protein geldi ve kodun deşifre edilmesini durdurdu. Yani amino asit zincirinin oluşmasını artık sonlandırdı. İşte bu sonlandırma proteini. Bakın çok küçük bir ayrıntı. O proteinler, binlerce protein arasından bir tanesi bu. Nasıl çalışıyor görüyorsunuz. Ortasında RNA zinciri var. RNA zincirini alıp yukarıya doğru sürüklüyor. Yani bir şey gibi diye tarif ediliyor. Bilim adamları kendi söyledikleri bir uçak motoru nasıl çalışıyorsa benzeri şekilde çalışıyor diyorlar. Yani görüyorsunuz RNA zincirini bir taraftan alıp öte tarafa atıyor. İlerliyor zincir boyunca da. Bunu yaparken de nasıl yapıyor diye incelendiğinde ATP gibi moleküler bir enerjiyi kullandığını görmüşler. Yani ATP biliyorsunuz adenozin trifosfat denen bir molekül. 3 tane fosfattan oluşan ve adenozin denen başka bir molekülden meydana gelmiş bir yapı, bir dev bir molekül. Bundan tek bir fosfatın çıkması ortaya enerji çıkması anlamına geliyor. Ve hücre içinde her yerde bu kullanılıyor. Enerji birimi olarak kullanılıyor. Bu enerjiyi de kullanan bir makine olduğu anlaşılmış. Yani elektriğini nereden alıyor diye baktığınızda bu moleküler makine ATP'leri kullandığı anlaşılmış. Ve nedir diye bakıyorsunuz bu bir amino asit zinciri ama bakın 3 boyutlu bir yapıya ulaşmış ve çalışan çarkları var, çalışan mekanizmaları var kendi içinde. Bir araba motoru nasılsa ya da işte çok kompleks bir matbaa makinesi nasıl çalışıyorsa bir yerden kağıdı alıp diğer taraftan üretilmiş haliyle ürün nasıl çıkarıyorsa bu da çok daha farklı değil. Çok çok küçük bir boyutta, nano boyutunda, milimetrenin milyonda biri küçüklüğünde çalışan bir motor olduğunu görüyoruz. Şimdi böyle bir yapı tesadüfen olmuş olabilir mi?
Mümkün değil.
Burada bir amaç var mı?
Tabii ki de var.
Var. Ne amaç? Burada mesajcı RNA'nın üzerindeki kodun artık amino asit zincirini üretmesin, dursun bu üretim diye. O hareketi sonlandırma proteini bu. Bakın çok büyük bir amacı var. O olmadan hayat olmaz. Yani üretilecek hiçbir protein, hiçbir makinenin, nano makinenin bir anlamı kalmaz. Bozuk üretilir bütün proteinler. Hayat zaten mevzu bahis olmaz. Ne bitkilerde, ne hayvanlarda, ne insanda, hiçbir yerde. Ama bakın ne kadar önemli, hassas bir görev var ve mükemmel bir şekilde çalışıyor. Bunun üzerinde yani biz baktığımızda ille de bir marka ya da bir şey görmemiz gerekmiyor. Zaten bunun çok üstün bir akılla üretilmiş olduğu kesin. Yaratıcının imzası her yerinde zaten yazıyor.
Kesinlikle.
Değil mi inşallah? Yani burada Allah'ın varlığına götürecek olan gerçek bu. Bilim, bize bakıyoruz, biyokimya, işte ne kadar detaylı incelersek inceleyelim, moleküllerin detayında biz Allah'ın varlığının detaylarını bu şekilde ispatlamış oluyoruz, görmüş oluyoruz inşallah.
Evet, Kur'an'da da çok bilimsel mucizelere, yani sadece 20. yüzyılda ortaya çıkan gerçeklere çok sayıda işaret var. Onlardan da örnekler verelim, bilimsel Kur'an mucizeleri. Mesela atmosferin katmanları. Atmosferin kaç kattan oluştuğunun bulunması 20. yüzyılda gerçekleşti. Bakın Allah Kur'an hakkında, Kur'an ayetlerinde evren hakkında verilerden, bilgilerden birisi gökyüzünün 7 kat olarak düzenlendiğidir. Tabii bu dediğim gibi geçtiğimiz yüzyılda ortaya çıkan bir gerçek. Şeytandan Allah'a sığınırız. Sizin için yerde olanların tümünü yaratan odur. Sonra göğe istiva edip de onları 7 gök, bakın 7 gök kelimesi geçiyor. 7 gök olarak düzenleyen odur. Ve o her şeyi bilendir. Sonra duman halinde olan göğe yöneldi. Böylece onları 2 gün içinde 7 gök, bakın diğer bir ayette yine 7 gök olarak tamamladı. Ve her bir göğe emrini vahyetti diye geçiyor ayetlerde. Hakikaten bakıyoruz bilimsel olarak. Dünya göğünün, yani bir başka deyişle atmosferin 7 katmandan oluştuğu sonucu çıkıyor. Bu bilimsel bir gerçek. Bugün halen 48 saatlik hava durumu tahminlerinde kullanılan ve Limited Fine Mesh Model olarak adlandırılan atmosfer modeline göre de atmosfer üst üste dizilmiş 7 katmandır. Modern jeolojik tanımlamalara göre atmosferin 7 katmanı şu şekilde sıralanmaktadır. Bakın birinci katman troposfer, ikincisi stratosfer, 3 mezosfer, 4 termosfer, 5 egzosfer, 6 iyonosfer, 7 manyetosfer. Değil mi? Tam ayette bildirildiği gibi.
Aynen.
Şimdi bakın, görmüyor, başka bir ayette Allah, görmüyor musunuz? Allah 7 göğü birbirleriyle bir uyum, mutabakat içinde yaratmıştır. Nuh suresi 15. ayet. O biri diğeriyle tam bir uyum, mutabakat içinde 7 gök yaratmış olandır. Bu ayetlerde Türkçe'ye uyum olarak çevrilen Arapça tibakan kelimesi aynı zamanda tabaka, bir şeyin uygun olarak kapalı ve örtüsü anlamlarına da gelir ki üst katın alt kata uygunluğunu vurgular. Kelimenin çoğul kullanımında ise tabaka tabaka anlamı kazanmaktadır. Ayette tarif edilen tabaka tabaka halindeki gök kuşkusuz atmosferi en mükemmel şekilde ifade eden açıklamalardır. Bu konuyla ilgili diğer bir mucizevi yön ise, bakın Fussilet suresinin 12. ayetinde geçen her bir göğe emrini vahyetti ifadesinde yer almaktadır. Allah atmosferin tabakasını, her tabakasını insan hayatı için önemli bir görev üstlenecek şekilde yaratmıştır. Değil mi? Mesela ayrı bir tabak, ozon tabakası var. Güneş ışınlarını süzüyor, olmasa hayat olmuyor. Yağmurların oluşmasından, zararlı ışınların engellenmesine, radyo dalgalarının yansıtılmasından, göktaşlarının zararsız hale getirilmesine kadar her tabakanın kendine özgü bir işlevi bulunmaktadır. Ve her bir göğe emrini vahyetti. Biz dünya göğünü de kandillerle süsleyip donattık ve bir koruma altına aldık. İşte bu üstün ve güçlü olan bilen Allah'ın takdiridir. Şimdi değil mi? Kur'an'ın Allah sözü olduğunun kanıtları yani çok açık. O zaman bilinmesine imkan olmayan ki bu şekilde yüzlerce böyle bilimsel mucizesi var. Her bilim dalının ayrı mucizeleri var. Yani daha da örnekleri var. Birazdan onları da söyleriz. Mesela DNA'dan, genetikten bahsediyoruz. Bakayım onu ayırmış mıydım? Evet, onu da sonra gösteririm. DNA ve RNA harflerinin geçtiği ayetler var Kur'an içerisinde. Retina ile ilgili ayetler var. Bütün kimyasal elementlerin, değil mi? Atom numaraları ile ilgili mucizeler var. Yani mucize üstüne mucize. Bakın yine bir örnek daha verelim. İnşallah. Daha detaylı bilgi için hocamızın sitesinden bir bilgi alabilirler. Kur'an Mucizeleri kitabından inşallah. Evet. Açılmadı. Şöyle yapalım. Hadid suresindeki mucizeye bakacağız burada. Demir elementinin ismi olan Hadid suresinde yaklaşık 1400 yıl öncesinde evrendeki maddeleri oluşturan atomlarla ilgili bilgiler sunulmaktadır. Bakın şimdi. Hadid suresinde tantal elementi. Tantal, bu biraz önce gördüğünüz şu bakın kim elementlerin tablosu var. Periyodik tablo deniyor buna. Burada 73 numaralı tantal elementini görüyorsunuz. Kur'an'da demir anlamına gelen Hadid suresinde toplam bakın 34 elementin atom numarasına işaret edilmektedir. Bu elementlerden biri de 16. ayette sembolü ve atom numarası gizli olan tantal elementidir. Bu ayette T ve A harflerinin ilk defa bir araya geldiği noktadan ayetin başına kadar 73 harf yer almaktadır. Tantal elementinin atom numarası da 73'tür. Bakın ayetin başından T harflerine geçer harf sayısı 73. Tantal elementinin atom numarası yine 73. Bu da ilk defa bir araya geldiği yer. Hadid suresi 16. ayette. Yine flor elementi bakın. Hadid suresi 1. ayette Arapça F harfi geçiyor. Flor yani F elementini 1886'da Henri Moissan Moissan isimli Fransız kimyager elde etmeyi başarmıştır. Hadid suresinde ilk F harfinden ayetin başına kadar 9 harf geçmektedir. Bakın çok büyük mucize bunlar. F'nin de atom numarası 9. Şimdi bakın demirin anlatıldığı Hadid suresinin 25. ayeti demir elementine dair iki matematiksel şifre içermektedir. Bir kere El Hadid Kur'an'ın 57. suresidir. El Hadid kelimesinin Arapçadaki sayısal değeri de 57'dir. Biliyorsunuz Arapçada her harfin sayı karşılığı var. Bu Kur'an'dan önce de vardı Arap toplumunda. Bunları topladığınızda 57. surenin toplamı çıkıyor. 57 rakamı çıkıyor. Bu bir mucizesi. sadece hadit kelimesinin sayısal değeri 26'dır. 26 yani ebced değeri olarak 26. 26 sayısı da demirin atom numarasıdır maşallah. Maşallah. Değil mi yani? O da demir anlamına geliyor zaten. Evet. Yani çok mucizesi var böyle Kur'an'ın. Tabii Kur'an'ın Allah sözü olduğunu kanıtlayan delillerden bir tanesi. Evet. Yani olmasa da biz onun Allah sözü olduğu çok açık. Allah kendini tanıtıyor, ahireti tanıtıyor. Değil mi? İnsanı anlatıyor, insanların tiplerini anlatıyor. Kafirler, münafıklar, şirk koşanlar, müşrikler, fasıklar Kur'an'da. Ve dünyayı nasıl yaşamamız gerektiği, Allah'ın emir ve yasakları ve ahiret hayatı tanıtılıyor.
Maşallah. Ben bir de şu şeyi çok merak ediyorum. Hani bu kadar Allah'ın var olmadığını, her şeyin bu kadar tesadüf eseri kurulduğunu savunan kişilere sizler Kur'an-ı Kerim'i ya da Kur'an-ı Kerim'e bakmaları gerektiğini yönlendirdiğiniz zaman ya da bu tarz şeylerin çıkartıp bu tarz bilgilerin onlara gösterdiğim zaman açıp okuyup merak edip yargılamıyorlar mı acaba, tartmıyorlar mı?
Hani... İnsanları her zaman için tarih boyunca şöyle olmuştur. İnsanları iman etmekten alıkoyan şey genellikle büyüklenme olmuştur. Yani bir yaratıcının büyüklüğü karşısında boyun eğmeme, boyun eğmede inat etme, eğmemede inat etme olmuştur. Hı. Şeytan onları işte ulaşamayacakları bir büyüklükle, büyüklüğe doğru şey yapmıştır, yönlendirmiştir. Ve o insanlar kendilerinden daha üstün bir gücün varlığını asla kabul etmezler. Biz buna enaniyet diye bilinir hatta aynı zamanda bu ifade. Tabii Allah'ın büyüklüğünün ne kadar büyük olduğunu, her yere hakim olduğunu. Şimdi mesela ben konuşuyorum, ben ses tellerimi ömrüm boyunca görmedim. Evet. Belki bir kamera yardımıyla görebilirim, nasıl bir çalışma sistemine sahip olduğunu fark edebilirim. Ama benim kontrolümde olmadığı kesin. Ben diyaframımı da görmedim. Diyaframım nasıl çalışıyordu? Akciğerimdeki havayı dışarıya doğru atıyor. Nefes almam nasıl gerçekleşiyor? Nasıl gevşiyor diyaframımda hava çıkıyor dışarıya? O sonra ses telleri hangi frekansa nasıl titreşiyor? Ses nasıl oluşuyor? Beynimdeki elektrik sinyalleri nasıl gidip de ses telleri nasıl koordine ediyor? Belli şekillerde kastırıp belli şekilde sesleri çıkarmak üzere genişleyip açılıyor. Ben bunları hiçbir şekilde görmedim. Ben konuşan yani Allah konuşturuyor. Bir ayet-i kerimede Allah söylüyor zaten. Şeytandan Allah'a sığınırım. Nutku verip konuşturan Allah'tır diyor. Maşallah. Şimdi böyle olduğunda her şeye, her yere, bütün ayrıntılara hakim olan tek bir Allah gerçeği çıkıyor inşallah. Bütün ayetler, bütün bilimsel deliller bunu ortaya koyuyor. Kur'an-ı Kerim'de de bu şekilde izahlar var her yerde. Kuvvetin tümüyle yalnızca Allah'ın olduğunu bir bilselerdi diyor ayet-i kerimede. Şeytandan Allah'a sığınırım. Yani göklerin ve yerin orduları Allah'a aittir diye başka bir ayette ifade ediliyor inşallah. Biz buradan neyi anlıyoruz? Her yere hakim olan, işte bakın makro alemine de baktıysak aynı şekilde, işte gezegenlerin birbirleri aralarındaki ilişkiler olsun, dünyanın kaç derece eğimle mevsimlerin nasıl oluştuğu, bütün bunlar hepsi bir düzen içinde gerçekleşiyor mu? Gerçekleşiyor. Bakıyorsunuz hücrenin içindeki mekanizmalar da yine aynı şekilde bir düzen içinde hareket ediyor. Hücrenin kendisinin haberi var mı? Yok. Gezegenlerin birbirlerinden haberleri var mı? Yok. Her yere hakim olan tek bir yaratıcı güç var. O da Allah. Ben vücudumda kalbimi nasıl atacağını da bilmem. Kaç dakikada kaç defa atacağını da doktor olduğum için tamam biliyorum. Ama yine kontrol edemiyorum. Yani doktor olduğu halde işte kalp ritmi bozuk olan insanlar var. Bir süre sonra Allah bozuyor mesela. Bozukluğunu da gösteriyor ki Allah hastalığı da yine bilinçli olarak yaratıldığı anlaşılıyor. O mekanizmalar incelendiğinde yine hiçbir şeyin tesadüfe yer olmadan hastalığın da çok özel bir şekilde gerçekleştiği anlaşılıyor. Allah eksikliğini de gösteriyor ki anlayalım diye varlığının kıymetini bilelim. Yani bize verdiği nimetlerin şükrünü yerine getirelim diye bize hastalığı da veriyor tabii ki. Onu da hatırlatalım. O zaman insanlara düşen şey Allah'ın varlığını ve her yere hakim tek güç olduğunu tasdiklemek, doğrulamak. Allah bizden bunu istiyor. Din de bize bunu emrediyor. Namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, Allah'ın adını yüceltmeyi, tesbih etmeyi emrediyor bize. Mümine düşen şey bu. İnsanlar, bazı insanlar tamam kabul etmiyorlar ama böyle insanların olacağı da Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği için bunlar zaten. Rolleri bu olduğu için yine bunu yapıyorlar tabii ki. Buna da şaşırmamak lazım. Karşımıza çıktığı zaman tamam yine Kur'an'la mutabık. Allah bize böyle insanların, İşte 200'lü insanların çıkacağını da haber vermiş. Münafıkların da çıkacağını haber vermiş. Hı hı. Bütün ayetleri görmelerine rağmen kör, sağır, dilsizler gibi işitmeyen insanlar olacağı tarif edilmiş. Hı hı. Aynısıyla gerçekleşiyor. Aynen. Küfürde ısrar edecekleri belirtilmiş. Aynısıyla yaşıyoruz. Aynen. Her şey Allah'ın kontrolünde. Hiçbir şey Kur'an'ın dışında bütün detayları bize Allah bütün her şeyin açıklandığını Kur'an'da anlatıyor. Gerçekten aynısıyla yaşıyoruz bütün dünyayı.
Ama şöyle bir ilerleme var Meral Hanım, yani onu da belirtmekte fayda var. Şimdi bu istatistiklerle dünyada ölçülebilen bir şey. Hocamız 1980'lerde bu çalışmalara başladığında evrimin geçersizliğini anlatmaya, yaratılışın delillerini, gerçeklerini anlatmaya başladığında 84 yılında Amerika'da başlayan bir çalışma vardı, bilimsel çalışma. Allah'a inanma oranı ve evrim teorisine inanma oranını da ölçüyordu. 1980'lerde mesela ülkemiz için bahsedersek bu %50'lerdeydi. Evrime inananların sayısı %50'lerdi. Tabii. Şimdi bakın, yeni bu 25 sene sonra tekrardan bunun sonuçları alındığında ülkemizde Allah'a inanma oranı %90'ların üstüne çıktığını gördük.
Maşallah.
Bilimsel veriler bunlar, yani sonuçlar. İşte bu önemli bir şey. Bu dünyada da yükseliyor. Mesela Amerika'da da %60 oranda. Yani hep artış var. Tabii bu artışın sebepleri hocamızın, Allah razı olsun, bu konudaki bilimsel, kültürel gayret, tebliğ anlatmasıdır gerçekleri. Ve hakikaten bunu okuyanlarda bu etki oluşturduğunu bu sonuçlardan anlıyoruz.
Evet.
Tabii ki belli kesimler kalacaktır. Yani marjinal olarak da kalacaktır onlar. Belki basında veyahut işte belli yerlerde etkileri olabilir kendilerince, ama halkta ve insanlarımızda çok büyük oranda inanma oranının yükseldiğini görüyoruz. Allah'a inanma oranı inşallah.
Tabii bütün dünyada çok büyük bir değişim var. Bu da Allah'ın kaderi üzerine. Çünkü Peygamberimizin bildirdiği ve Kur'an'da bir kere vaat edilen Nur 55. sure ve diğer ayetlerde İslam'ı dünyaya hakim kılacağını bildiriyor Allah. Bu Peygamberimiz döneminde Arap Yarımadası'ndaydı değil mi inşallah? Dünya hakimiyeti olması için bugünümüze kadar olmadığına göre mutlaka ahir zamanda olması gerekiyor. Ahir zamana geldik. Bunu nereden anlıyoruz? Peygamberimizin hadisleri var. O da Allah'ın vahiyle, ilhamıyla olan bildirdiği gaybi bilgiler. 1400 sene önceden mesela Kabe'nin kanlı baskını ilk defa oluyor, oldu. Ahir zaman alameti, Mehdi'nin çıkış alameti. Afganistan'ın işgali oldu. İran-Irak savaşı oldu. Fırat'ın suyunun kesilmesi Keban barajıyla tarihte ilk defa oluyor bakımdan, hepsi oldu. Tarihte ilk defa 2 sene üst üste Ramazan ayında üstelik ay ve güneş tutulmaları hem 81 hem 82 hem 87 yılında 2 sene üst üste oldu. Bunun gibi böyle ekonomik kriz, kuraklık dolu yıllar, ardından iki kuyruklu yıldızın, iki dişli bir yıldızın çıkması, Lulin kuyruklu yıldızı 2009 yılında çıktı. Yağmurlarda bollaşma. Bunun gibi böyle 150 tane alamet gerçekleşti. Hazreti Mehdi'nin çıktığını görüyoruz. En büyük alametlerden birisi de Darwinizm, materyalizm gibi eski üstad onlara maddiin tabiün diye bildiriyor. Üstad Said Nursi.
Maddiin tabiün felsefesi.
Evet, evet. Dünya çapında yerle bir olması, o zaman Mehdi'nin çıktığını ve dünyayı gölgesini kapladığını anlıyoruz. O oluyor çünkü. Hakikaten o gerçekleşiyor. Bu işte bakın şu çok önemli. Yani insanlar bazen Darwinizm'in ne büyük bir bela olduğunu kavrayamıyor bazı kimseler. Ne var bunda diyorlar. Şu var bunda, Darwinizm ateizmdir. Ya bu çok açık. Bunu kim söylüyor? En önde gelen Darwinistler. Hepsi söylüyor. Darwin de söylüyor. Mesela diyor ki Dawkins, Darwin entelektüel anlamda tatmin olmuş bir ateist olmayı mümkün kılmıştır. Nokta. Onun için destekliyor Darwinizmi. Türlerin Kökeni kitabından önce ateist olmak oldukça zordu. Stalin de aynı şeyi söylüyor bakın. O da diyor ki, genç nesillerin zihnini yaratılış düşüncesinden arındırmak için, yani dini yok etmek için onlara tek bir şeyi öğretmeliyiz. Darwin'in öğretilerini. Şimdi komünizm zaten bu. Bir kere Darwinizm var, doğanın diyalektiği komünizme göre doğadaki çatışma sistemini getiriyor. Marksizm onun çok doğal sonucu diyalektik materyalizmi getiriyor değil mi? Ve bunu Darwinizm doğanın diyalektiği diyor, Marksizm de diyor tarihin diyalektiğidir diyor. Toplumların diyalektiği, sınıfların diyalektiği, tarihin diyalektiğidir diyor. Komünizmi getiriyor. Komünizm son derece doğal bir şekilde, bakın Lenin bunu söylüyor, diğerleri bunu söylüyor. Hemen terörizme ve şiddete kayıyor. Çünkü Lenin ne diyor? Karakolları bombalayacağız, askerleri yok edeceğiz, insanları öldüreceğiz. Korkuyla milleti sindirerek, kan dökerek diyor, komünizmi getireceğiz diyor. Kanlı Bolşevik ihtilali oluyor ve 20 milyon insanı katlediyorlar ondan sonra. Sırf Sovyet Rusya'da. Mao döneminde 60 milyon insan katlediliyor. Neden? Bakın çünkü komünizm, Darwinizm hepsi din düşmanları. Bakın bir iki...
Peki bu devrin Leniniyim diyen kim? Bu
devirde?
Bölücü başı. Öbek katili
tabii,
o mu?
Tabii. O benim Lenin diyor 1900'lerde ne hissediyor? Ben de günümüzün Lenin'iyim diyor. Bakın komünizmde şunu söylüyor. Çok açık. Din halkın afyonudur diyor. Bunu söyleyen Karl Marx. Halkın aldatıcı olduğu haşa. Halkın aldatıcı mutluluğu olarak dinin ortadan kaldırılması halkın gerçek mutluluğunun beyan ettiği taleptir. Bakın 150 milyon insan katledildi komünist rejimlerde dünya çapında. 150 milyon insan kan gölüne döndü 20. yüzyıl bu sapkın fikirlerden dolayı. Devam ediyor. Bakın Lenin diyor ki bir Marksist materyalist olmalıdır. Yani din düşmanı. Darwinizm bunu söylüyor. Komünizm bunu söylüyor. Çok doğal. Ondan sonra da hemen tabii kan dökmeye, PKK'ya gidiyor. Bu iddia edilen Ergenekon terör örgütüne gidiyor. Dünya çapında 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı, faşizm, Hitler de aynı mantıkta. Ondan sonra Mao da aynı mantıkta. Stalin, Lenin, Troçki hepsi bu şiddeti, terörü, komünizmi ve Darwinizmi savunuyorlar. Hepsi aynı mantıkta ve bu oluyor.
Ne diyor bölücü başı? Ben bu devrin Lenin'i benim diyor. Lenin ne diyor? İşte askerleri, polisleri öldüreceğiz. Kanlı devrim yapacağız diyor. Değil mi? Aynısını yapıyor. Evet. İşte yaptığı yani kendi zaten gelişimlerin PKK'nın Marksist-Leninist olduğunu kendisi de söylüyor zaten.
Evet.
Marx ne diyor? Marx da bizim görüşlerimizin temeli Darwin'dir diyor.
Evet.
Biz niye bu kadar Darwinizm'den bahsediyoruz? Hocamız niye bu kadar üstünde duruyor ayrıca? Değil mi? Ülkemizin birliği, bütünlüğü için. Bunu bozanlar teröristler, Marksist-Leninist yani Darwinist. Zaten ben evrime inanıyorum diyor yani. Hı-hı. Değil mi? Terörist başı.
Tabii okuyalım bakalım.
Oku istersen.
Tabii yani Darwinizm'den dolayı komünist olmuşlar. Darwinizm'den tabii. Dolayı terörist olmuş, dağa çıkmış. Yoksa bir insana sen dağa çıkmış sana işte yani neden dolayı? Çünkü Darwinizm'e inandırıldığından dolayı yani böyle bir yalana inandırıldığından dolayı çıkıyor. Evet. İnsanlara da bunun yalan olduğunu göstereceğiz zaten. Hocam.
Devam ediyor.
Estağfurullah. Estağfurullah hocam. Buyurun hocam.
Tamam tam konuşuyor. Devam ediyor.
İnşallah. İnşallah. İnşallah.
İşte bakın.
Bakın şurada bir şey okuyalım mı? Bir kere çok önemli. Bölücü başı ve PKK Darwinizm üzerine kurulu ve komünizm Leninizm üzerine kurulu. Bakın diyor ki ilkel komünel topluluk dönemi insanlığın hayvanlar aleminden koparak tarih sahnesine çıktığı son derece geri üretim üreşleri ve bu temelde şekillenmiş basit üretim ilişkilerinin hüküm sürdüğü bir aşamayı ifade eder. Evrimleşerek olmuştur diyor hayvanlardan. Sonra devam ediyor bakın. Komünist olduğunu nasıl ispatlıyor? Leninist olduğunu diyor ki Lenin 1900'de neyse bölücübaşı söylüyor bunu. Ben de 21. yüzyıl sosyalizmini temsil ediyorum. Real sosyalizmle savaşarak, emperyalizmle savaşarak yeni sosyalizmi inşa ediyorum. Devam ediyor. PKK, Marksizm, Leninizm geleneğine uygun bir gelişme yaşamıştır. Bundan sonrası açık ki et ve tırnak gibi birbirinden ayrılmayan bu miras üzerine şekillenecektir diyor. Aynı zamanda bakın din düşmanı, PKK da bu mantıkla kurulmuş. Devam ediyor yine bölücü başı. Lise dönemlerinde büyük bir felsefik bunalımı yaşadım. Tanrı ile savaşı verdim. Bu savaştan başarıyla çıktıktan sonra yarı tanrı oldum. Bakın nasıl bir şeye girmiş yani böyle yani
akıl. Yok delirmiş bu. Bak Lenin de delilere göldü evet. Biliyorsun. Yani bu da tam yarı deli zaten yani bir fark yok. Onu söylüyor yani işte.
Tek tanrılı din ideolojileri baştan sona siyaset ideolojileridir. Haşa. Dini söylem, Allah, peygamber ve melek gibi kavramlar gerisini okuyamıyorum. Öyle densiz ifadeler var ki yani böyle önümde duruyor hepsi çok sayıda. Yani tekrar edilecek gibi değil. İşte bu yani bu mantıktır. Darwinizm mutlaka komünizme, komünizmle mutlaka teröre gider. Darwinizm mutlaka ırkçıdır çünkü Darwin de kendisi ırkçı. Türkleri de aşağı ırk olarak görüyor. Yok edilecekler diyor. Faşizme gider, Hitler çıkar, Mussolini çıkar, yine kan dökülür. Yani zaman, şaşıracak bir şey yok bunda.
O zaman o pek, yani terörün beynini oluşturan Darwinizmle mücadele etmek gerekiyor.
Evet.
Hocamızın söylediği bu, değil mi? Evet. Yıllardan beri söylüyor ve ancak böyle terör kökü kurutulabilir.
Evet.
Yani o silah tutan elin beynindeki düşünceyi yok ederek diye tarif ediyor hocamız. Onu yok etmek lazım. Dolayısıyla kültürel anlamda bir eğitim. Yani anti-Darwinist, anti-komünist, anti-Marksist.
Bilimsel temelde tabii ki.
Temelde bir eğitim çalışması ve fikri bir mücadele gerekiyor. Hocamız onu yapıyor yıllardan beri ama bunun tabii geniş çaplı olarak yapılmasıyla ancak iyi bir netice alınabilir inşallah.
Hocamız onu zaten söylüyor. Yani orada dağa çıkan insanlar, yüksek öğrenim görmüş insanlar var aralarında. Üniversite mezunu insanlar var. Bunlar hani iyi eğitim almadıkları için, üniversite eğitimi almadıkları için çıkmıyorlar oraya. Darwinist eğitim aldıkları için çıkıyorlar oraya. Yani komünist olarak yetiştirildikleri için çıkıyorlar oraya.
Evet.
Yani bunu tabii ki çözmek lazım. Bunun komünizmin olmadığı, komünizmin temeli olan Darwinizmin yalan olduğunu bunları anlatmak gerekiyor. Ondan sonra zaten askeri tedbirler ve oraya yapılan bu masraflar da tabii ki bir anda azalmış olacak inşallah.
Evet, inşallah hocam bu sohbete kısa bir ara verdikten sonra devam edeceğiz. Yayınımıza kısa bir aradan sonra devam ediyoruz.